أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de birlikteyiz. 3949. rivayet şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye bize aktarıyor, bildiriyor Abdullah İbni Mesud. Rabbimiz şu iki kişiyi beğenir. Rabbimiz şu iki kişiyi beğenir. Ailesi ve kabilesinin yanındayken döşeğini ve yorganını atıp namaza koşan kişiyi beğenir. Rabbimiz, ey meleklerim, şu kuluma bakın. Yanımdaki sevaba düşkünlüğünden ve azabımdan korktuğundan dolayı ailesi ve kabilesinin yanındayken bile döşeğini yorganına atıp namaza koştu buyurur. Diğeri de, yanımdaki sevaba düşkünlüğünden ve azabımdan korktuğundan dolayı Allah yolunda savaşıp da arkadaşları bozguna uğrayınca savaştan kaçmanın vebalini düşünerek tekrar düşman üzerine dönen ve kanı dökülünceye kadar savaşan kimsedir. Allah meleklerine şu kuluma bakın, benim yanımdaki sevaba rağbet etip yanımdaki azaptan korkarak düşmanla savaşmak için geri döndü. Nihayet bu şekilde kanı döküldü buyurur. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin beğendiği, razı olduğu iki kişiyi bize örnek olarak söylüyor ki bunlar tavırlarıyla doruk kimseler. Birisi ailesinin, çoluk çömleğinin, kabilesinin yanında bir hayat yaşıyor. Onlarla oturup kalkıp, eğlenip, yatıp yuvarlanması mümkün ki böyle de yapsa bile yine de onlar yattığında o yorganını, döşeğini kenara bırakıp geceleri Rabbine doğru ibadete koşuyor ve Allah'tan istiyor. Allahu Teala bu kuluyla ilgili olarak meleklerine övünüyor. Bakın diyor şu kuluma, yanımdaki olan sevaba, cennete düşkün ve yanımda olan cehennemden, azaptan da korkmuş. Her şeyi terk ediyor, ailesini bile farkına varmadıkları bir zamanda kalkıp namaza koşuyor. Bununla Rabbimiz seviniyor, bununla övünüyor, bunu beğeniyor. Diğeri ise Allah yolunda savaşa çıkmışlar. Fakat o savaş sırasında ki bu savaşa cennet için çıktılar. Allahu Teala'nın vereceği sevabı elde etmek ve Allahu Teala'nın azabından korktukları için bu cihada, bu Allah yolunda savaşa mallarıyla, canlarıyla fedakarlığa koşmuşlar. Fakat öyle bir durum olmuş, arkadaşları kaçmış, bir bozgun ortamı oluşmuş. O da kaçabileceği halde savaş ortamında dik duruyor ve her şeye rağmen Allahu Teala'nın vereceği cenneti gözünün önüne getiriyor. Azabından, çünkü savaştan kaçmanın da cezası var, bundan da korkuyor ve Allah yolunda ayaklarını sabit tutuyor. Rabbimiz bununla da övünüyor. Kanı dökülünceye kadar savaşan bu şehitle de övünüyor kullarına, meleklerine ve diyor ki bakın şu kuluma, nasıl da benim yolumdaki bir hayatı talip, sevabı istiyor, azaptan korkuyor ve düşmana karşı savaşıyor ve böylece kanı dökülüyor diye. Dolayısıyla Allah yolunda savaşmanın ciddiyetiyle namaz için geceleyin kalkmanın ciddiyetini sanki aynı kefeye koydu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu anlatımıyla. İnsanın kendisiyle de kavgası, insanın dışarıyla da olan kavgasında bir ciddiyet gerekiyor. Bununla mücadele etmeden, yani ben kendimle kavgayı verip Allah yolunda kalmaya, Allah yolunda olmaya ve Allah yolunda ölmeye ciddi niyet etmedikten sonra dışarıdaki kavgayı da kazanma imkanım çoğu zaman mümkün olmayacak. Aynı şekilde ikisi bir kefede değerlendirildi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim inşallah. 4123. hadis-i şerifi okuyacağım Rabbim izin verirse. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere bir kişi öldürüldü mü, mutlaka onun kanından, günahından o kadar bir pay da Adem'in kan döken ilk oğluna yani Kabil'e verilir. Çünkü öldürme fiilini ilk başlatan odur. Haklı olarak insanın öldürülmesi, bir Müslümanın öldürülmesi ancak üç sebeple mümkün olabilecektir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiş. Bunu da İslam toplumunda yetkili merciler, hukuk gerçekleştirecektir. O da dinden çıkan, namuslu bir hayatı bırakıp evli olduğu halde zina eden ve haksız olarak bir cana kıyan kişi öldürülür. Bunun dışındaki öldürme olaylarında yani bireylerin kendi kararlarıyla kardeşlerini öldürmesi halinde bu öldürme aynen Kabil'in Habil'i öldürmesi, şehit etmesi gibi değerlendirilir. Ve bu fiilin, bu günahın bir bölümünden de Kabil'e vardır. Peki bu hadisin bize yönelik mesajı ne? Yani bir Rabbim korusun, böylesi bir tavırdan Allah'a sığınacağız. Bir Müslümanı öldürmekten Allah'a sığınacağız. Bu çünkü Kabil'leşmektir, katilleşmektir, Allah'ın kararını hiçe saymak, Allah-u Teala'nın helal hayatından çıkıp kendi haramlarını, kendi helallerini oluşturma çabasına doğru dönüşümdür. Şirke doğru uzanan bir yolun başlangıcıdır. Mevla korusun. Bir de bir eylemi, kötü bir eylemi başlattığımızda bizden sonra o eyleme katılanlar, devam edenlerin günahlarından bize de yazılacak. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla kötülüğün öncülerinden değil, hayrın lokomotiflerinden olmaya gayret edeceğiz inşallah. 4127. hadis-i şerif de şöyle. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar, fitneler ve yadırgayacağınız bir takım işler göreceksiniz buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından çok geçmeden yaşanacak bir bilgiyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara söylüyor. O gün nedir yaşanacak benden sonra diyor Efendimiz. Adam kayırmalar olacak, fitneler olacak, denenmeler, sıkıntılar olacak ve zorunuza gidecek, yadırgayacağınız, bugüne kadar hiç yaşanmamış bir takım işler göreceksiniz buyurdu. Biz dedik ey Allah'ın Resulü bizden o zamana yetişene ne yapmasını emredersin diye sorduk. Sahabe-i kiram kendi hayatları yaşarken peygamber yanında ona benziyor, onun gibi olsun için çabalıyorlar. O gittikten sonra da eğer kalırlarsa nasıl yapacaklar? Yeni çıkan durumlar karşısında nasıl davranacaklar? Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorarak yol yordam istiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Cennet yolunu hem yaşarken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakarak buldular, hem ondan sonrası için de çözümler aradılar. Böylece bize de aslında yol yordam öğrettiler. İyi ki sordular. Bizden o zamana yetişene ne yapmasını emredersin ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz üzerinize düşen hakkı ödeyin. Hakkınız olan şeyi de Allah'tan isteyin. Gereğini yapın. Sizin sorumluluklarınız neyse, Müslümanlığınız neyi gerektiriyorsa, bulunduğunuz pozisyon hakkı neyse onu gerçekleştirin. Hakkınız yenirse sizi geri plana alırlar. Hakkınız olduğu halde başkasını ön plana çıkarırlar. Bir takım fitnelerle size eziyet ederler, döverler, söverler. Ya da olmadık, İslam'da hiç olmayacak bir takım yeni uygulamaları, bid'atleri hayata koyarlar ve siz bunu değiştirecek güçte olmazsanız hakkınızı Allah'tan isteyin. Nitekim bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kısa süre sonra ısırıcı melikler döneminde yaşanmaya başladı. Yani halifeliğin, hilafetin, Müslümanların o özgür günlerinin saltanata dönüşümüyle birlikte bu tür yaşanan şeyler oldu ve olmaya da devam etti. Fakat daha sonra bunu da aratacak dönemler geldi. Herç dönemi diye Efendimiz isimlendiriyor. Belki o hadis-i şerif bir daha gelirse okuyacağız. Karışık dönemler. Yani adam kayırma, fitne, yadırgayacağımız işlerden çok daha fazlası. Müslümanların firavuni yıllar yaşadığı dönemler geldi. Yani inandıkları dini yaşayamadılar. Onlara zorla başka bir hayat yaşatıldı. Müslümanca bir hayatı yaşamak imkansızlaştırıldı pek çok İslam beldesinde ve başkalarının emrettiği, İslam'ın istemediği hayat modelleri ise ekonomik, siyasi, sosyal anlamda onlara dayatıldı. Böyle dönemler geldi. Peki biz bu dönemlerde ne yapacağız? Yine üzerimize düşeni yapacağız. Biz Müslümanca bir hayatın her zaman birey olarak, kimse toplum olarak gücümüz yoksa bile birey olarak sembolü olmak durumundayız. İçinde bulunduğumuz hayatta birer peygamber gibi sallallahu aleyhi ve sellem onun örnekliğini taşıyarak bir hayat oluşturacağız. Ve alamadıklarımız, bulamadıklarımız, gücümüzün yetmediği şeyler karşısında da Allah'tan af, mağfiret ve yardım isteyeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum Rabbimin izniyle ve ona hamd ederek. 4128. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud: İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Ve in minkum illa variduha. Meryem suresi 71. ayet hakkında şöyle dedi. Cehennemi anlatıyor biliyorsunuz bu ayet. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu ayet geldikten sonra sahabe-i kiram oldukça zorlandılar. Yani oraya herkes uğrayacak. Cehennemi görmeyen kalmayacak diyor ayet-i kerime. Şöyle dedi Abdullah bu ayet hakkında: oraya girecekler, yani cehenneme, sonra amelleriyle oradan çıkacaklar. Oraya girecekler, sonra amelleriyle oradan çıkacaklar. Şube'ye Abdurrahman sormuş: İsrail bu hadisi Resulullah'ın sözü olarak mı nakletti? Evet, Resulullah'tan veya bu manada bir söz söyledi dedi. Yani bu yorum Abdullah İbni Mesud'un değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür diye ravi aktarmış. Zaten Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi böyle. Bundan sonra gelen ayette ise Allah-u Teala oradan kurtulacağımızı bize müjdeliyor. Orada kalmayacağımızı. Peki orada nasıl çıkılacak? Orada amellerimizle çıkacak. Yani Sırat köprüsünden geçerken orayı görenler ve Allah korusun günahları sebebiyle amelleri oradan ilk önce çıkmaya yetmeyenler düşecek oraya. Fakat imanları var. Cennete onları götürecek, taşıyacak bir imanları var. Yine bir takım salih amelleri var. Bunlar onların imdadına yetişecek Allah'ın izniyle de bir süre azap gördükten sonra cennete geçecekler anlayabildiğimiz. Rabbim göstermesin inşallah düşüşü, şöyle hızlıca geçenlerden eylesin hepimizi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 4142. hadis-i şerifle beraber olacağız inşallah. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın gönderdiği dini insanlara pek çok modelle uyguladı, gösterdi. Kimi zaman bir devenin sırtında, yanında, önünde, arkasında birisiyle birlikteyken ona bir başka deveden soranlar oldu. O hem onlara hem arkasındakilere anlattı. Etraftakiler dinledi. Bazen bir başka binitle bir yere giderken "Ey oğul dinle bak" deyip bir tek delikanlıya Allah'ın dinini anlattı. Bazen bir mağarada bir sureyi 3-5 ashabından seçkinlere sığınmışlar oraya. Orada anlatıverdi. Yani mektep gibi kullandıkları mescitte, suffede, gecede ya da gündüzde Allahu Teala'nın ayetlerini ya da namazlarında okuyacakları duaları, başka duaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretip durdu. Bütün hayatı bir model zaten. Onun davranışlarına bakarak Müslümanlar yol buldular ama sözleriyle de aktardı. Şimdi burada da Peygamber Efendimizin yaptığı başka bir iş var. Yere çizgiler çizer zaman zaman ve bu çizgilerle Müslümanlara bir şey öğretir. Yine onlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere düz bir çizgi çizdi ve dedi ki bu benim doğru yolumdur. Bu benim doğru yolumdur buyurdu. Sonra bu çizginin sağına ve soluna çizgiler çizerek, yani ona zıt, ona karşı çizgiler, bu çizgiler de her birinde kendine davet eden şeytanın bulunduğu yollardır buyurdu. Bir çizgi var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, bir de ona zıt başka çizgiler var, onunla çatışan ya da alternatif çizgiler çizilmiş sağa sola. Bunlar da var, bunlar da her birinin başında bir davetçi şeytanın bulunduğu, gel diye çağıran bir şeytanın bulunduğu yollardır. Ardından En'am suresi 153. ayet-i kerimeyi okudu. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun. Ve enne hâzâ sırâtî mustakîmâ fettebî'ûh ve lâ tettebî'us-sübule feteferraka biküm an sebîlî. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Hangi ayet-i kerime? En'am suresi 153. Allahu Teala'nın bir dini, bir yolu var. Bu yolun davetçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yolun sonu Allah'ın rızası ve cennet. Dolayısıyla bu yolu biz serbest buraya girdik mi artık rahatça gideriz gibi de düşünmeyeceğiz. Çünkü şeytan ve dostları hemen bu yolun kenarına, yanına, yöresine benzer yollar inşa ettiler. Benzer yollar, benzer kapılar oluşturdular, köprüler oluşturdular. Üzerinde cennet yazan. Burası mutluluğa gider. Burası başarıya gider. Gel vatandaş, sen de buradan al anlamında bir takım davetçiler vardı. Eğlence yolları, ekonomik kurtuluş yolları, siyasi ikbal yolları, servet güç kazanma yolları ve yollar ve yollar. Bu yollar bazen ehli kitapça oldu. Allah'tan gelen bir dinin bozularak, modifiye edilerek, sağına soluna yeni eklemeler yaparak, bir takım bölümlerini çıkartarak yeni yollar icat ettiler. Hristiyanca, Yahudice ya da müşrikçe yollar oluşturdular. İnsan ürünü uydurulmuş, kendi kafalarından üretilmiş, güya sonucu başarı olan yollar oluşturdular ve şeytan bunları da pazarladı. Tarih boyunca yaptığı gibi. Dolayısıyla bu olacak. Yollar çok ama tek bir yol var cennete giden. O da Allahu Teala'nın yolu. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örneklikle gösterdiği yol. Sırat-ı müstakim. Rabbimizden biz onu istiyoruz. Parçalanmış yollardan da sakınıyoruz. Diğer alternatif yolları aramaktan vazgeçiyoruz. Tek bir işimiz var. Oturacağız, Rabbimizin kelamını okuyup anlayacak, kavrayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı izleyecek. Tamam. Keyfimize bakacağız. İş budur. Buradan da şüphe etmeyeceğiz. La raybe fi hudellil muttakin. Hiç şüphe yok. Bu yol cennete götürecek. Yeter ki müttaki olalım. Takva sahibi olalım. Allah'a karşı gelmekten sakınalım. Yolu Allah'la bulmayı isteyelim. Allah yolu bize öğretecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 4144. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde sadece insanların en kötüleri kaldığı zaman kıyamet kopacaktır. Bir önceki hadis-i şerif daha evvel okuduğum bir hadisti. Kıyamet koparken ölü değil de hayatta olan kişiler ile kabirleri ibadet yeri edinen kişiler insanların en kötüleridir. Bu hadis-i şerifi okumuştuk. Yani kıyamet koparken hayatta olanlar, burada söylendiği gibi ikinci hadis-i şerifte, yeryüzünün en kötüleridir. Çünkü kafirler ve bu küfürlerinde de artık iğrençleşmiş, amelleri de oldukça bozulmuş olan kimselerdir. Zaten şirk bir necasettir, bir pisliktir. Bununla beraber kafirlerin de biliyorsunuz kademeleri, dereceleri olacaktır. işte daha zararsız olanlar, bir aile hayatını gözetenler, namuslu bir hayatı sevenler, doğru sözlü olup doğru işler yapanlar da olabilir onların içerisinde, olacaktır da. Ama kıyamet günü, kıyamet kopacağında artık yeryüzünde Efendimizin diğer beyanlarından öğrendiğimize göre hayvanlar gibi sokak ortasından çiftleşen varlıklar kalacak, hayasız tipler kalacaktır ve kıyamet böylelerin üzerine kopacak. Mümin kalmayacaktır çünkü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4149. hadis-i şerifte şöyle, Alkame'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn-i Mesud'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerle buluştuğu gece, aranızda onunla giden oldu mu diye sordum. İbn-i Mesud da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz cinlerle de konuşuyor. Onlara da Allah'ın dinini anlatıyor. Çünkü o hem insanların hem de cinlerin peygamberi. Alkame de bunu merak etti. İbn-i Mesud'a sordu. Efendimizin yanında oldunuz mu? O vakit giden var mıydı? İbn-i Mesud şöyle dedi. Kimse onunla gitmedi ama bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberken onu kaybediverdik. Kendisine bir şey yapıldı veya kaçırıldı ya da bir suikaste uğradı diye düşünmeye başladık. O gece bir topluluğun geçirebileceği en kötü geceyi geçirdik. Düşünsenize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteler ve bir anda o kayboluyor. Emaneti koruyamadık. Bize verilen bu güzelliği, bu kıymeti elden kaçırdık. Değerini bilemedik gibi bir üzüntüyle Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey yapılırsa, saçına, tırnağına bir şey gelirse, bütün Müslümanlar nasıl üzülür o gün, biz bugün nasıl üzülürüz? İşte onlar da o şekilde bir gece geçirdik ki kimse böyle bir kötü gece geçirmemiştir. Ancak sabah olduğunda onu Hira tarafından gelirken gördük. Kendisine gece vakti yaşadıklarımızı anlattığımızda, yani çok meraklandık, ya Resulallah neredeydin diye konuştuklarında, cinlerin davetçisi bana geldi, onunla beraber gittim ve onlara Kur'an'ı okudum buyurdu. Sonra bizi götürüp onların ateşlerinin izlerini gösterdi. Hadisin ravilerinden Şabi dedi ki, cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme azıklarını sordular. Başka bir ifadede o gece cinler Resulullah'a cin taifasının azıklarını sordu. Ne yiyecekler, yani rızıklara ne olacak, helal olanlar nedir onlara, bunu sordular. Bu cinler cezire cinlerindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu sorusuna, cinlerin bu sorusuna şöyle cevap verdi. Et bakımından bol etli olarak elinize geçen, üzerine besmele çekilmiş her kemik sizin azığınızdır. Her türlü tezek ve ters de hayvanlarınızın yiyeceğidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Bu iki nesne ile taharetlenmeyin. Kemik ve tezek. Bu, çünkü onlar cin kardeşlerinizin yiyeceğidir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar aklımız erer mi? Bunlar kavrayabilir miyiz? Bunlar gaybın haberleridir. Ve Allah-u Teala'nın kararıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamasıdır. Dolayısıyla bize düşen buna inanmaktır. Bu böyledir. Başka bilgimiz olamaz da bu konuda söz söyleme imkanımız da yok. Anlamaya çalışıyoruz sadece. İman ederek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya gayret ediyorum. 4158. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle rivayet ettiğini bize aktarıyor Ahmet bin Hanbel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişinin cemaatle kıldığı namaz, kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Kişinin cemaatle kıldığı namaz, kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Abdullah İbni Mesud bunu aktarırken, nadiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dermiş. Daha çok sanki kendi sözüymüş gibi aktarıyor. Fakat biz biliyoruz ki Efendimiz'den söz söylemektedir. Fakat korkuyor. Acaba bir yanlışlık yaparım da Resul aleyhissalatü vesselamın demediğini der gibi konuşur muyum diye. Bu hassasiyetle bazen sanki kendi cümlesiymiş gibi söylüyor. sahabe-i kiramın bu tür uygulamaları var. 4171. hadis-i şerifi okuyalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Abdullah ibn Mesud'un şöyle rivayet ettiği bize aktarıldı. Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir şeyi uğursuz saymak şirktir. Bir şeyi uğursuz saymak şirktir. Geceyi, gündüzü, eşyayı, hayvanı. Herkeste bundan bir şey bulunur. Ancak Allah tevekkülle bunu kişiden giderir. Yani insanın içinde bir şeyleri böyle uğursuz görme eğilimi vardır. Herkeste bir parça bu tür bir korku, bir evham, bir vesvese oluşur. Ama bunu neyle aşarız? Tevekkülle. Sahibim Allah'tır. O ne dediyse o olacaktır. Ben bu yapacağımı yapayım. Bu duygularımdan, bu evhamımdan dolayı vazgeçmeyeyim diyecek Müslüman ve yürüyecek hak yolda. Tevekkül bu. 4176. hadis-i şerif yine Abdullah İbni Mesud'dan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden veya onlardan birinin, yani insanlardan, falan ayeti unuttum demesi ne kadar kötüdür. Falan ayeti unuttum demesi bir kişi için ne kadar kötüdür. Oysa bu ona unutturulmuştur. Peki unutmamak için ne yapmak gerekiyor? Kur'an'ı sıkça okuyun. Çünkü Kur'an insanların hafızalarından, hayvanların bağlarından, kaçıp kurtulmalarından daha süratli bir şekilde kaybolup gider. Öyleyse Kur'an'la beraberliğimizi sıklaştırıyoruz. Onu ezberlemeye gayret ediyor, onu çok okuyor, onu çok gündem yapıyoruz. Ezberleyebilen kelime kelime anlamıyla ezberleyecek, kavrayacak. Buna gücü yetmeyen de hiç olmazsa Mevla'nın kitabının konularını zihninde tutacak şekilde, hep canlı. Çünkü şeytan ve dostları kendi vahiylerini bizim zihnimizde ve gönlümüzde canlı tutmak için çabalayıp duruyorlar. Hiçbir üretici malının unutulmasını istemiyor. Habire bunun için reklam yapıyor. Gözümden, kulağımdan gönlüme girmeye, aklıma girmeye ve unutulmamaya çalışıyor. Haberler sürekli kendi gündemini bize aktaran medyanın bir bakıma bir vitrini. Söyleyip duruyorlar, söyleyip duruyorlar ve tekrar ediyorlar. Ben cennet yolunda Kitab-ı Kerim'i anlamakla yükümlüyüm. Öyle olunca bu Kitab-ı Kerim'i sürekli tekrar edeceğim. Sık okuyacağım. Ya burayı okumuştum, artık buraya gerek yok demiyoruz. Bu kıssayı biliyordum. Yusuf suresini okumama gerek yok. Ben Yusuf'un işte sarayda kral olacağını falan biliyorum. Bir daha okuyacağız. Sürekli okuyacağız. Kitap kulluk kitabıdır. Ve okumamız zaten, okuyup anlamamız bizim için bir kulluk gereğidir. Ve Müslüman bunu sıkça okuyarak zihninde pekiştirecek Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 4183. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet kopmaya yakın öldürmeler, herç baş gösterir. Bu günlerde ilim ortadan kalkar, ortalığı cehalet kaplar. Ebu Musa dedi ki, herç Habeş dilinde öldürmeler demektir. Kıyamete yakın çok öldürme var. Ölen niçin öldüğünü bilmeyecek. Öldüren niçin öldürdüğünü bilmeyecek bir atmosfer oluşuyor. Allah korusun. Ve bu günlerin belirleyici özelliği ilim ortadan kalkmış. Yani Kur'an ve sünnet bilgisi, cennet bilgisi, Allah'tan gelen bilgi, vahiy bilgisi kalkmış. Yerini cehalet kaplamış. Bilgi çok, materyal çok. İnsanlar kuş çeşitlerini sayabilirler. Denizdeki balık çeşitlerini sayabilirler. Havadaki bulut çeşitlerini sayabilirler. Gökyüzündeki yıldızlardan bahsedebilirler. İşte bilgi adına pek çok istatistik veri televizyonlardan, telefonlardan ve başka bilgi kaynaklarından insanların kulaklarına, gözlerine akar. Fakat insanlar bilgisizdir. Niçin yaratıldı? Niye var? Ve bu hayatın sonu ne olacak? Yeniden diriliş günün elinde ne bulunacak? Rabbi kim? tarih nasıl oluştu, varlık nasıl meydana geldi, var eden niçin var etti, bu konularla ilgili hiçbir bilgisi yoktur. Oysa hakikatin bilgileri bunlardır. İnsanı sükunete erdiren, insanın ayaklarını yere değdiren, insanlara bir amaç veren, bir marifet veren bilgi bu bilgidir. Öteki bilgiler, eşyaya dair bilgiler bir şey sağlamaz. En fazla bir meslek grubunda biraz ilerleriz. İşte birkaç şehri daha fazla biliriz. Adam bilmem ne kadar ülke gezmiş, çok bilgiye sahip. Bu bir bilgi değildir. Bilgi, insanı kul eden, insanı adam eden, insanı keremli kılan şeydir. Bu da Allah'tan gelen vahiydir. Vahiyden gönlünde bir bilgi olmayan kişi, yeryüzünün en bilge adamı gibi görünse bile diğerler açısından sıfırdır. Bir bilgisi yoktur. Hiçbir şey bilmemektedir. O parantez içinde bir hayatın bilgisine sahiptir. Doğum ölüm arasına sıkışmış bir beyin. Ne kadar görebilir, ne kadar duyabilir, ne kadar bilebilir. Ama Müslüman öyle bilir ki bilgisi Allah'tandır ve Allahu Teala'nın ona bildirdikleriyle ilk günden kıyamete kadar ve sonrasını bilmektedir. Arş ve kürsüyü de tanımaktadır. İşte o gün ortalığı cehalet kaplamıştır ve öldürmeler çoktur. Bilgi ortadan kalkmıştır. Kıyamet öncesi durumu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle anlattı. 4192. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Resulullah Efendimiz akşamladığı zaman şöyle derdi. Mülk Allah'ın olarak akşamladık. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur derdi. Emseyna ve emsel mulku lillah velhamdülillah. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Mülk Allah'ın olarak akşamladık. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur derdi. Gecenin sahibi Allah, gündüzün sahibi Allah, yerin sahibi Allah, göğün sahibi Allah, bizim sahibimiz Allah. Mülk Allah'ın ve akşam bize böyle geldi. Ve hamd da Allah'a olsun. Övülecek, övdüğü gibi yaşanılacak tek varlık o. Yeryüzünün, gökyüzünün, zamanın sahibi, benim sahibim olduğu gibi sahip olduğu bu arz üzerinde ve bu zaman içinde ben onun istediği gibi bir hayat yaşarım. Çünkü ondan başka kendisine kulluk yapılacak hiç kimse yoktur. Biriciktir ve bunda ortağı da yoktur. Rabbim onun mülkünde olduğumuzu unutmadan ve ona hamdden hiç vazgeçmeden sadece onu birleyerek yaşayan kullarından eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.